Ayrım 2, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 17. Yıldırım. Yıldırım'ın karısı kızıyla tatilden döndü. Ela 2 ay sonra ilkokul 3. sınıfa gidecekti. Baharda çocuğuyla kıstırıldığı planlı programlı ev düzeni dışına yeni çıkabilmişti. Çocuğu doğunca kapattığı danışmanlık bürosunu tekrar açabilmişti. Kocasına hararetle sarıldı. Yıldırım sırtını dayayabileceği yol arkadaşını yanaklarından öptü. Kızını kucakladı. Salona geçtiler. Ela babasının kucağına yerleşti. Koltuklara yayıldılar. Hep beraber hasret gidereceklerdi. Yıldırım kızıyla muhabbet ederken karısını karşı evin penceresinden gelen radyo sesini duyarcasına dinledi. Bahar tatilde neler yaptıkları nefesi kesilecek hızda, sonu gelmeyecek uzunlukta, cep fotoromanları kadar bile ilgi çekmeyecek yavanlıkta anlatırken, tatlı dilinin sevgili eşinin İşten yorulan kafasını dinlendirdiğini, hesap kitaptan, alacak verecekten nefes alamayan eşinin kızına duyduğu özlemden kendisiyle ilgilenmediğini zannediyordu. Yıldırım ise karısının hisleriyle, algılayışıyla o kadar ilgilenmiyordu ki, ona bakmadığının, onunla konuşmadığının farkında değildi. Evde yemek yoktu, yakındaki kebapçıya gittiler. Bahar, 10 günde durgunlaşmışsın, bizi özlemişsin, yalnızlıktan sıkılmışsın, kendini koy vermişsin, kıymetimizi anlamışsın sözleriyle iyimser tespitler yapıyordu. Gecikmeden dedikodu faslını da açtı. Tatilde rastladığı arkadaşlarının başından geçenleri anlatırken alt metinde kendisini yüceltiyor, dolaylı mesajlar veriyordu. Kadınları ihmal etmeye gelmezdi. Hiç ummadıkları arkadaşları bile kocalarına sadakatsiz davranıyordu. Arkadaşlarını anlıyordu ama sabırsız davrandıkları için kınıyordu. Hem o arkadaşları doğurunca mesleklerini bırakmamış, kariyer hırslarıyla çocuklarını ihmal etmişlerdi. Buna rağmen kocalarının ilgisiz davranmasına biraz hoşgörüyle yaklaşamıyorlardı da hemen başkalarına fingirdemeye koşuyorlardı. Yıldırım Bahar gibi başkalarını küçümseyerek dolaylı bir biçimde kendilerini yücelten kişileri iyi tanırdı. İş çevresinde bu tiplerden geçilmezdi. Kendisi de bu taktiği gerekince kullanırdı. Beğenilecek işleri burun kıvırır, kusur üzerine kusur bulur, iş yapanın özgüvenini kırar, palazlanmaya kalkanlara çok daha iyisini tek parmağıyla yapacağı havasını verirdi. Göz boyayacak daha birçok taktiği vardı. Ulaşılmaz pozisyonda durmasını garantileyen yeni yeni taktikler üretirdi. Kopya çekmeye de bayılırdı. Kopya çekebileceği orijinal kimlikleri bulunca kaçırmazdı. Yemek bitti, kızı erken uyumak istiyordu. Arabayla şehir turu atmadan eve döndüler. Yıldırım gece yine bir rapor hazırlaması gerektiğini söyleyerek, yatma saatini geciktirerek yatak odası geriliminden paçasını sıyırdı. Masanın başına oturup iş icat edip 1-2 saat geçirdi. İnternetteki malum sayfalarda gezinmeye korktu. Uyuklamasını engelleyecek matematik formülleriyle uğraştı. Yattığında karısının uykuya dalmadığını hissetti. İkisi de ses çıkarmadı. Başını yastığa koymasıyla horlaması gecikmedi. Uyurken sanki ölmüşçesine diplere dalıyordu. Gece parlayan fırtınayı da duymuyordu. Çekilen sifonu da. Telefonla mesaj geldiğinde ise aniden fırlıyordu dehlizinden. İş dışında mesaj atan yoktu. İş mesajları ise her zaman önemliydi. Dünya borsalarına göre hareket ediyorlardı. Beyninin uyumayan bölümü sadece iş mesajlarını açıktı. Sabahleyin hizmetkarlarının hazırladığı kahvaltı sofrasına oturduklarında 100 metre koşacak enerjisiyle Almanya'ya iş gezisine gideceğini söyledi. Sürpriz sayılmazdı. Zaten arada iş seyahatine çıkıyordu. Kahvaltı masasında Almanya'daki randevunun hayalinin verdiği coşkuyla daha muhabbetliydi. Bahar eşinin cinsel isteksizliğini iş yoğunluğuna, yorgunluğuna, biraz da evliliğin eskimesine bağlıyordu. Evliliği canlandırma görevi kadına aitti. Saçının modelini değiştirecekti, parfümlerini yenileyecekti, kıyafetlerini çeşitlendirecekti. Hoşa gidecek sürprizler hazırlayacaktı. Mesela bu gece poker partisi düzenlemeliydi. Şarküteriye gidip soğuk mezeleri alacaktı. Önce beyaz şarapları soğutacaktı. Viski stokunu kontrol edecekti. Taze kuru yemişleri bol tutacaktı. Sonra cep telefonuna isimleri tarayacak, arkadaşlarını tek tek arayacaktı. Yıldırım'ın evden çıkmasıyla alışverişe gitti. Ne tuhaf, sürekli gittiği şarküteriye gelenler değişiyordu. Makyaj yapan türbanlar çoğalmıştı. Uzun elbiseleri pahalı ipektendi. Öncelik onlarınmışçasına yol vermiyorlar, yanlarından geçenlerin yüzlerine bakmıyorlardı. Alışveriş arabalarına doldurduklarını şarküterinin sahibi mi işçisine şarküterinin park etme yasak olan kapısının önüne bıraktıkları ciplerine yükletiyorlardı. Bu yabancı tipler semtlerine kamyon kamyon yeni mi taşınmışlardı? Bir tanıdığa rastlayıp bunların nereden çıktığına sormalıydı. Yıldırım ise işe varır varmaz Almanya'da randevu rezervasyonunu yapacak ortağını aradı. Sarp alevden önce uyandı. İşe nadiren geç kalırdı. Soğuk altını ayakta atlatırdı. İnişli çıkışlı ruh hallerinden uzaktı. Kafasına takılan meseleleri uykusunda çözerdi. Büroya gidemeyeceğini sekreterine haber verdi. Sevişmenin kralını yaşatan kadını kahvaltı hazırlayarak uyandırdı. Çayını yatağına götürdü. Alev hizmet beklemeyen bir adamı yatağa çekerek, tekrar sevişerek uyanmadığının tadını çıkardı. Tıka basa kahvaltı ettiler. Demlikteki çayı bitirdiler. Sarp kendisini en geniş omuzlu, en güçlü ritmi tutan, en sert kaslı erkek hissettiren Dilber'e hayran. Alev çatlak göbeğinden öpmeye doyamayan, kudreti azalmayan yakışıklıya devran halde koltuğa uzandılar. Telefon çaldı, arayan Kerem'di. Alev paniğe kapılmadan billurda kaldığını söyledi, telefonu kısa kesmedi, tek eliyle börek açar sakinlikle konuştu. Kerem eşinin gerginlikten arınmış sesiyle sinsi sinsi içine yerleşmiş suçluluk duygusuna uzaklaştı biraz. Sevdiği kadını çocuk büyütme, evi çekip çevirme işiyle ister istemez eve mahkum ettiğinden suçluluk duyuyordu. Alev güzeldi, akıllıydı, becerikliydi ama evde geçirdiği yıllar onu yüzü solmuş, ahşabı aşınmış antika koltuklara benzetmişti. Alev'in becerisi sürekli yenilenen elektronik ev cihazlarını kullanmaya yetiyor, aklı ise değişen dünyayı takip etmediğinden şirket işlerini yerli yersiz fikir yürütmesine öteye geçemiyordu. Karısını sevse bile ondan sıkılıyordu. Birbirini öperek kapattılar telefonu. Sarp kulaklarına inanamadı. İlişkiniz bu kadar iyiyse benimle ne yapıyorsun diye sordu. Evlilik ilişkisinden pek söz etmemişlerdi o ana kadar. Alev tatmin olan, kocası tarafından arzu edilen kadın başkalarıyla sevişmez dedi. Sarp tatminin azı, çoğu, tatmin çeşitleri, cinsel tatminin insan tatmin içindeki yeri gibi çetrefil tartışmalar açmadı. Geçirdiği birkaç güzel günü, belki daha geçireceği güzel günleri sorgulayarak tüketmektense sustu. Alev geçmişini bir gece uzunca anlatacağını söyledi. Sarp, bugüne ne etkileri varsa dinlemek isterim. Geçmişte kalanları ise anlatarak canlandırma. Saatlerimizi, günlerimizi geçmişin tekrarlarıyla harcamayalım diyerek yürüyüşe çıkmayı teklif etti. Alev duraksadı, sigara yaktı, düşünceye daldı. Eski birkaç sevgilisi ve sonra kocasıyla neler konuşmuştu. Hepsiyle hep aynı şeyleri. İlişkilerin başlangıcına itibaren geçmişlerini konuşmuşlardı. Önce eski sevgililerle yapılanlar, eski sevgililerle karşılıklı duygular, yanlış anlaşılmalar, karakter farkları, aile yapıları ayrıntısına kadar dökülmüştü ortaya. Ardından gençlik, çocukluk anıları, sonra ailede kişilerin şahsiyet analizleri, derken geçmişte iz bırakan olayların yaşandığı, günden farklı kompozisyonda abartılan acıları, sevinçleri aktarılmıştı karşılıklı. Hep bir sevgiliye bütün hayatı, birikmiş, tüketilmiş duyguları, mekanları, insanları bir bir anlatmak bazen aylar, bazen yıllar almıştı. Anılar bitince konular da bitmişti ve Alev'de birkaç sevgilisi de birbirinden sıkılmışlardı. Sarp ise geçmişi yok sayıyordu, merak etmiyordu, sormuyordu. Kendisine sorulunca ardına neler bıraktığına dair ipucu vermeksizin iki cümleyle geçiştiriyordu. Yürüyüşe çıktılar. Sarp etrafını inceleyerek defalarca kat ettiği yolda seyredeğer binalar, ağaçlar, hayvanlar, arabalar, insanlar görerek salına salına ilerliyordu. Kaçak kat çıkılan binanın kaç tuğla daha yükseldiğini, depremde yıkılacak apartmanları, açık otoparkta gelen son model arabaların geçen haftaya göre artan sayısını, hangi köpeğin yeni doğurduğunu, dalları budanan ağaçları gösterip mırıl mırıl mırıldanıyordu. Alev günlük detaylar üzerine uzun uzun laflayıp kendi inşaat işlerinden bile bahsetmeyen Sarp'ın yanında aklına estiği yerden konuşabilmenin, ayağı burkulup düşünce gülebilmenin sakinleştiriciliğine alışmaktan korktu aniden. Uykusuzluğunu silip süpüren, yürürken koşacak enerji veren adamdan ayrılıp eve gitmeliydi. Gece kocası gelecekti, fırında rosto, patlıcanlı pilav pişirecek, piramit pasta hazırlayıp buzlukta donduracaktı. Oğluyla telefonda hasret gidermeliydi, tatil uzundu, çocuğunu ihmal etmemeliydi. Yıldırım, Yıldırım ertesi gün Almanya'ya gideceğinden akşam eve neşeli geldi ki ne görsün? Poker masası kurulmuştu. Bahar şahane organizasyonlarından birini daha yapmıştı. Meze masası iştahını açtı, atıştırırken karısını belinden tutup havalara kaldırdı, kucakladı. Bahar Almanya'da yorulacak evinin direğini bu gece dinlendirecekti. Yıldırım şoförünü çağırdı, banka otomatiğinden nakit para çektirdi. Kumarda kaybetmeye razı geleceği miktarı sedef kalkmalı kutusuna yerleştirdi. Kutudaki para bitince oyunu bırakacaktı. Bahar evin hizmetkarına şarapları açtırdı. Genç yaşta kamburu çıkmış boylu poslu Moldov hizmetkara dadı diyorlardı. Yabancı uyruklar dadı statüsünü otomatikman kazanıyorlardı. Türkler ise 5 çocukta büyüseler dadı değil bakıcıydılar. Türk'ü de Moldov'u da hepsi çocuklar da bakar, evi de temizler, yemek de yaparlardı. Ama Türklere hizmetçilikten öte dadılık yakıştırılmazdı. Moldov hizmetkar 3 ayda bir ülkesine giriş çıkış yaparken esrar taşıyordu. Kendisini sosyolog diye tanıtan bir çocuğu olan Tanya, semtteki kapıcılara da esrar sattırıyordu. Paravan işi dadılıktan pek memnundu. Bahar dadıya, çocuğu odasına götür oyna komutunu verdikten sonra konuklarıyla kadeh tokuşturdu. Evin hanımefendisi ailesinin evinde gördüklerinden çok daha fazlasına evlenince sahibi olmuştu. Böyle kocanın peşine düşmeyecek kim vardı? Yıldırım'ın durgunluğunu anlayışla karşılayacaktı tabii. Babasını hatırlayınca kocasına şükrediyordu. Babası annesini kibar kibar, çakılmadığını zannederek kaç defa aldatmıştı. Annesi hepsini fark etmiş, nasıl da bilmezlikten gelmişti. Ne surat asmıştı, ne soru sormuştu. Aptala yatmıştı, babası da eve hep saatinde dönmüştü. Adamlar aşık olduklarını sansalar bile, hatta aşık olsalar bile, üzerlerine varılmadıkça bir süre sonra ateşleri sönüp evlerinin yolunu tutuyorlardı. Soğukkanlı akıllı davranmak kazandırıyordu. Gelip geçen gönül eğlendirdikleri aşüfteler yüzünden yuva yıkmaya hiç değer miydi? Annesi kulaklarını böyle böyle doldurarak Bahar'ı evliliğe hazırlamıştı. Bahar kocasına ufak kaçamak yaptığını bile görmemişti bunca yıldır. Şanslıydı, çok şanslı. Aklını işiyle bozan eşinin bitmek bilmez ihale savaşlarını, kumpasları, rakiplerini anlatmasına da alışmıştı. İlgiyle dinlerdi. Hatta evliliği ortak şirket kabul ederdi. Ayrıca kocasının iç sesine boğulması, paylaşmaması, susması tehlikeliydi. Çünkü Yıldırım iki kişilikte denen cinstendi. Eskiden tanıdığı bir ortak arkadaşları anlatmıştı. Yıldırım evlenmeden önce inci avcılığına çıkardı. Okyanuslara dalar, diplerden istiridye toplar, ellerini kanatarak kabuklarını soyar, inciyi bulunca tekrar dalar, incilere doymaz. Sıra sıra kolyeler dizer, kabuklardan kesilmiş avuçlarıyla kadınların yüzünü okşar. Erkeklerin elini binbir hesaba sıkardı. Daldığı okyanuslar tanımadığı çevrelerdi. Topladığı istiridyeler o çevrelerde kabul gören, tanınmış kişilerdi. Çıkardığı inciler o kişilerin şahsi özellikleriydi. Yıldırım istiridyelerin de okyanusun dibine kadar inmediğini gördü. Diplerde kaybolmaktansa su yüzüne çıkmaya, serbest kurbağalama, kelebek yüzerek efor sarf etmeye karar verdi. Özel stilini de geliştirerek yüzme maratonunda rekorlar kırarak ilerledi. Su kayağı yapmayı iyi bilen biriyle tanışınca aynı yolun yolcusunu bulduğuna inandı, evlenmeye karar verdi. Bahar ortak arkadaşlarının kocası hakkında anlattıklarını dinleyince etkilenmemişti. Çünkü hiçbir meselenin üzerinde durmaz, canını yakmasına geçit vermez, acıları ayağının altına alıp ezerdi. Evlendikten sonra Yıldırım'ın yüzerken deniz gözlüğü bile takmasına izin vermedi. Dalgıç kıyafetlerini de çöpe attı. Yıldırım'ın aklını zaman zaman deniz diplerinin çektiğini öğrendiğinden önlemlerini almıştı. Derine dalanların yüzemeyeceğine inanırdı. Derinlerde gençlik sevdaları canlanabilir, ikisini de evliliği de bozabilirdi. Yıldırım karısının çelik iradesinin yolunu düzleştirmesinden memnundu ama bazen savrulan düşünceleriyle bocalıyordu. Özellikle iş temposu düştüğünde, gece yattığında ve seyahatlerde. Arkadaşları geldi, içkilerle, çikolatalarla, ceplerini kumar paralarıyla. İlk içkiler içilip son cemiyet dedikoduları sörf süratinde diplomasi kıvraklığını yapıldıktan sonra poker masasına oturuldu. Las Vegas'taki bir kumarhane ciddiyetinde tam konsantrasyonla oyunlarını oynadılar. Yıldırım risk üzerine risk almaktan çekinmiyordu. Başta kazandıkça kazandı, ortaya sürdüğü meblağı artırdıkça artırdı. Sonra parasının tamamını kaybetti. Oyun bittiğinde gece yarısını geçiyordu. Kumarda kaybetmesini Almanya'da geçireceği ateşli gecenin işareti saydı. Oyun masasından kalkar kalkmaz arkadaşları gitti. Yıldırım bavula spor bir takım giysisi de koyulsun talimatı verip yattı hemen. Alev yemeklerini hazırladı. Biraz konyak içip tedirginliğini yatıştırarak beklemeye başladı. Ayak seslerini duyunca kapıya koştu. Kocasını sıkı sıkı kucaklayarak karşıladı. Kerem eve girer girmez cebinden çıkardığı pırlanta kolyeyi boynuna taktı. Alev kolyesine evin bütün aynalarında baktı. Kocasının iki gömlek düğmesini açarak göğsüne başına dayadı. Beline kollarını doladı. Sarmaş dolaş koltuğa yayıldılar. Ellerine birer kadeh konyak aldılar. Alev, hediyeni çok beğendim. Koşturmaktan nasıl vakit buldun, neler yaptın, yorulmadın mı diye sordukça sordu. Kerem'in ilgiden, sıcaklıktan, yumuşak tavırlardan dili çözüldü. İmza attı, satış anlaşmalarının detaylarıyla anlattı. Devletin karlı şirketlerinin satılmasına üzülüyordu. Ama hükümetin politikası buydu. Hükümet satıp satıp nakit akışı sağlıyordu. Ekonomi büyüyor gözüküyordu. Birkaç uluslararası avukatlık şirketinden daha iş teklifi almıştı. Kerem çalışmaya başladığı günden itibaren yeni işler kapmak için işteki rakiplerinin açıklarını kollamamış, çelme takmamış, kendisine güvenenlere ihanet etmemiş, patronların yanlışlarında göz yummamıştı. Sadece talep edileni adabıyla uygulamış, çok çalışmanın, başarmanın ona mutlaka kazandıracağına inanmıştı. Şimdi satışların politik cephesiyle ilgili hiç ilgilenmiyor, en yüksek karı sağlamaya uğraşıyordu. İşini iyi yapanların özgüveniyle takdir edilmesi gerekenleri alkışlıyor, gerekmeyenleri lisan-ı münasiple eleştiriyor, daha çok takdir edilmek için kimsenin gönlünü hoş tutmaya çabalamıyor, nezaketini ise hiç bozmuyor, şımarmıyor, küstahlaşmıyordu. Ailesinden terbiyeyi, saygıyı, görgüyü öğrenmiş, iyi kolejlerde okutulmuştu. Alev kocasının ağır duruşundan, etrafındakilerin ondan çekinerek saygı göstermesinden etkilenirdi. Kerem doğuştan iyi ağaçtı. Çevresinde de iyi tohumlar saçardı. İyi ağaçlar acılara kucak açar. Dallarıyla sararak iyileştirirlerdi. Alev acıyla kıvranırken hayat ağacı karşısına çıkmıştı. Alev ızdırap çektiren eski sevgisinin ardından ağlarken bir restoranda en yakın kız arkadaşına dert yanarken içkiden dağıtma kıvamına gelirken karşı masada oturan erkek erkeğe kafa çeken Kerem'in dikkatini çekmişti. Kerem gözünü ayırmadan gece boyu izlemişti bedbaht güzel kadını. Alev alkol komasına girip yere devrildiğinde onu hastaneye kaldırmıştı. Onu komadan çıkaran kurtarıcısı şimdi Sarp'ı duysa ne yapardı? Başka ilişkiye ifşa etmek, kocasını kaybetmeyi göze almaktı. Mutfağa koştu, yemekleri ısıttı, sofraya oturdular. Kerem de neler yaptığını merak ediyordu. Sokağa çıkan, arkadaş bulan, nihayet yalnız eğlenebilen Alev, bocalaya bocalaya nasıl güzel vakit geçirdiğinden bahsederken çenesi açıldı. Sarp'ın özelliklerini billura mal ederek ballandıra ballandıra yemeğin sonuna kadar susmadı. Kerem suskunlaşan eşini dile getiren hatunu çok sevmişti. Kahvelerini içerlerken evinin uysal çiçeğin saçını okşadı, boynundan öptü. Alev pırlanta kolyesini okşayarak "Beni tekrar arzula ne olur?" diye mırıldandı. Kerem çocuğunu doğuran kadını hep beğenmişti ama birkaç yıldır ona dokunurken uyuyakalmasına mani olamıyordu. Yatağa çekiştirilirken, kucaklaşıp öpüşürlerken gözleri kapanıyordu. Kıpırdayamayan vücudunu harekete geçiremiyordu. Başını yastığa koyunca yine sızarcasına uykuya daldı. Alev öfkeyle yataktan kalktı. Bir bardak konyak daha, bir tane daha, yarım paket sigara daha içerek koltukta sızdı. Sabah sızdığı yerden geceden kalmamışçasına diri ve erken uyanarak dağınık bıraktı, sofrayı topladı, kahvaltıyı hazırladı, duş aldı, giyindi, işe gidecek evinin ana sütununu uyandırdı. Kerem elini tutarak yanağından öperek masaya oturdu, sabah gazetelerini açtı, manşetleri yüksek sesle okuyarak haberleri yorumladı, bazı haberlerin işlerini ne yönde değiştireceğinden bahsetti, üçüncü çayını içerken köşe yazarlarını okuyordu. Yazarların fikirlerini yüksek sesle yorumladığından Alev olanı biteni, farklı görüşleri duyarak öğreniyordu. Gazete okuma ihtiyacı duymuyordu, kitap okumakta hiç düzenli bir alışkanlığa dönüşmemişti, izlediği diziler de akşam saatlerindeydi, gündüz TV kadın programları onu sarmamıştı, hep aynı kafalar, aynı hikayeler, benzer yakınmalar, hesap yırtmış, gözünü budaktan sakınmayan, çenesi düşük, mahallelerinden çıkamamış kadınların gevezelikleri. Sıkıcıydı, çok sıkıcı. Bugün kocası işe gidince akşama kadar ne yapmalıydı acaba? Eve temizleyici gelecekti. Evde kalsa temizleyicinin peşinden pencere pervazlarını, mutfak dolaplarının diplerinde toz kalmış mı kalmamış mı kontrol edecekti. Yatakların altı silinmiş mi, banyo dolaplarının havlar dikdörtgen katlanarak mı, rulo yapılarak mı yerleştirilmiş inceleyecekti. Haftanın iki gününü temizlemekle geçiriyordu. Bitmeyen kirlerden, tozlardan bıkmıştı. Sarp'ı aradı, öğle yemeğinde buluşacaklardı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.